Ayrım 3. Sayfa 22. Dıştan gelen etki. Kahire'deki İngiliz karargahı, müttefiklerin 1941'deki geri çekilişleri sırasında kurulan Prometheus yayın istasyonları şebekesi aracılığıyla Yunan direnişiyle temasa geçmişti. Karargah, andarteler tarafından gerçekleştirilen sabotaj faaliyetlerine eş güdüm sağlamak amacıyla bölgeye askeri bir heyet göndermeye karar verdi. Soye'nin Kahire bürosunun oluşturduğu İngiliz askeri heyetinin ilk üyeleri 1 Ekim 1942 gecesi Yunanistan'a paraşütle indiler. Aldıkları emir, partizan gruplarıyla işbirliği yaparak Rommel'in Libya'daki güçlerini besleyen Atina-Selanik demiryolu hattında büyük bir sabotaj örgütlemekti. Müfrezeye Albay Eddie Myers ve binbaşı Chris Woodhouse komuta ediyordu. Myers, Fransız direnişçilerinkine benzeyen sakalı, yüksek alnı ve uzun münzevi yüzüyle Bizans ikonlarındaki azizlere benziyordu. A. Kedros, La Résistance, Grec, 1940-44, Paris, 1966, sayfa 138. Bu yüz aşinalığının dışında Myers, Yunanistan hakkında hiçbir özel bilgiye sahip değildi. Yardımcısı Woodhouse, cesur ve yorulmak bilmeyen, modern Yunancayı mükemmel biçimde konuşan 23 yaşında bir devdi. Ekip, büyük miktarda tahrip malzemesi ve kafalarda gerçeklere pek uymayan bir Yunanistan imgesiyle gelmişti. Prometheus, iki istasyonundan gönderilen karışık işaretleri izleyen Myers ve adamları, Aris'in kontrolündeki bölgeye indiler ve zorunlu olarak bir süre bekledikten sonra Kapetanios Karalivanos'la temas kurdular. Karalivanos, majestelerinin subayları gibi nadir bulunan bu insanları Biron'un benimsediği ülkede karşılamak üzere bekliyordu. Karalivanos'un partizanları İskoç eteklerinkine benzer eteklikler ve fes giyiyorlardı ve eski model tüfekler, inci kakmalı menevişli hançerler kuşanmışlardı. Kendilerini bir anda bu andartelerin koruması altında bulan İngilizler, önce gözlerine inanamadılar, daha sonra tedirgin oldular. Verilen emir gereği başka bir direniş örgütüyle, Albay Napolyon Zervas'ın önderliğindeki EDES, Yunan Demokratik Ulusal Birliği ile ilişki kurmaları gerekiyordu. Yunan anakarasının batı kıyısındaki Epirus'te saygın bir gerilla lideri olan hırslı ve iri yapılı Albay Zervas, tıpkı Aris'inki gibi kalın bir sakala sahipti. Fakat aradaki benzerlik burada bitiyordu. Zervas, cumhuriyetçi ve demokratik fikirleri kestirmeden kabul eden, asker darbeciler arasında fazla göze çarpmadan uzun süre yer almış bir kişiydi. Zervas, 1941'in sonunda diğer bazı Yunan subaylarla birlikte Atina ile temasını sağladığı Orta Doğu Müttefik Karargahı'na istihbarat raporları göndermeye başlamıştı. İletişim şebekesini keşfeden Almanlar onu ortadan kaldırmayarak yanlış raporlarla müttefikleri yanıltmaya çalıştılar. Bu Alman sızmasının sonucu olarak Kahire'ye yanlış bir bilginin aktarıldığı görüldü. Buna göre Almanlar Türkiye'yi işgal etmeye hazırlanıyorlardı. Büyük olasılıkla iletişim şebekeleri arasındaki savaşın bir sonucu olan bu olay, İngilizlerin Zervas'ı bir kuşku bulutunun ardında bırakmalarına yol açtı. Her durumda Zervas, 1942 baharında bir olayın sonucunda ortaya çıkan bir şüphe altında bulunmaktaydı. Suçlamada bulunan kişi Alexatos'tu. Bu Alexatos müthiş bir tipti, bir kaçakçı ve kendi deyimiyle bir korsan. Yıllarca Ege Denizi'nin karasularında dolaşmış ve Orta Doğu ile Zervas hesabına ilişki kurmuştu. Günün birinde ansızın KKE'den özel korunma istedi. Adamlarının işgalcilerin gizli servisleri tarafından elde ettiklerine inanıyor ve Zervas'ın ihanet ettiğinden kuşkulanıyordu. KKE'nin genel sekreteri İhtiyar Siantos ondan pek hoşlanmadı ama yine de istediklerini verdi. Gizli bir ev ve onu Zervas'a ve Gestapo'ya karşı koruyacak muhafızlar. Bıçaklar ve tabancalarla cephaneliğe dönmüş bir yatak odasına kilitlenen Alexatos, burada kendine yeni bir uğraşı buldu ve EAM'ın telsiz operatörü oldu. Orta Doğu ile kurulan etkin bir gizli ilişkinin hemen ardından Güney Pindos'taki Dilafon'a havadan silah yardımı yapıldı. Alexatos'un Zervas'ı ihanetle suçlamasına yol açan karanlık gelişmeler hiçbir zaman bilinemeyecek, yine de bu türden kuşkular yayan tek kişi o değildi. Olaydan birkaç gün sonra Zervas, Kahire'den gönderilen bir ultimatum aldı. Suçlu değilsen dağlara çık. Bunu yapmazsan Londra radyosundan herkese açık olarak seni suçlamak zorunda kalacağız. Kahire'den gelen bu uyarı ve Yunan liberallerinin yetersizliği sayesinde Zervas bu liberallerin arasından ülke içindeki komünist olmayan direnişçilerin yönetimini yarı yarıya elde tutan bir lider olarak ortaya çıktı. Fransa'da sürgünde yaşayan ve Yunan radikal hareketinin liderlerinden biri olan Cumhuriyetçi General Plastiras, 1922, 23 ve 1933 yıllarında Cumhuriyetçilerin gerçekleştirdikleri çeşitli hareketlere, ihtilallere ve hükümet darbelerine önderlik etmişti. Direnişin örgütlenmesi ve savaştan sonra ülkenin demokrasiye geçmesi konularında Yunan liberalleriyle görüşmek üzere 1941 Eylül'ünde bir temsilci gönderdi. Gönderilen temsilci, Komnenos Piromaglou, eğitimini biraz da politik deneyim sahibi olduğu Paris'te tamamlamış, genç, yiğit ve aydın bir eski Yunan ordusu görevlisiydi. Plastiras, ona siyasi örgütlerle hiçbir işe girişmemesini, sadece güvenilir arkadaşlarla ilişki kurmasını söylemişti. Zervas, özellikle bu kategorinin dışında kaldığı için Piromaglou ona büyük bir ihtiyatla yaklaştı. Fakat görüşmeler ne aydınlatıcı ne de önceden sanıldığı gibi karşılıklı bir anlayış havası içinde geçti. Sofulis, Kafandaris, Papandreou ve liberal görüştekiler Plastiras'ı demokrasi güçlerini bölmeye çalışmakla suçladılar. Askeri görüşler coşkuyla karşılanıyordu fakat doğrudan harekete geçme zamanının henüz gelmediği hissettiriliyordu. Sonunda Piromaglou kendisiyle ilgilenen tek bir kişi bulabildi. Bu, kendisine güvenilmeyen Napolyon Zervas'tı. Zervas kendisini temize çıkarması için İngiltere'den gelen baskılar altındaydı ve her ne olursa olsun politik bir rol oynamak için sabırsızlık duyuyordu. Zervas ve Piromaglou 1942 Eylül'ünde Yunan Demokratik Ulusal Birliği EDES adı altında yeni bir direniş örgütü kurdular. EDES, kendini sosyalist fikirlere sahip cumhuriyetçi bir hareket olarak tanımladı. Büyük olasılıkla örgütün kurallarını bizzat belirleyen Piromaglou, acılı son gelinceye kadar kendini başlangıç programının ruhuna bağlı sayan tek üye oldu. EDES ve EAM arasındaki ilişkiler başlangıçta son derece iyiydi. Zervas ve Piromaglou 23 Temmuz 1942'de partizanlardan oluşacak ilk ulusal birlikleri toplamak için Zervas'ın bölgesi olan Epirus'a gitmek üzere Atina'yı terk ettikleri zaman bir komünist direniş örgütü olan ve Elas'tan önce kurulan Arta'dan destek istediler. Fakat Zervas Epirus dağlarında faaliyete başladığı anda kendini komşu bölgede faaliyet gösteren Aris'in adamlarıyla rekabet halinde buldu. Aris, direnişin tek elini, Rumeli'de kendiliğinden fakat çok farklı nedenlerden ötürü oluşan silahlı gruplar üzerinde kurmak için olanca azmiyle çalışıyordu. Bu dağların krallarını ve onların çetelerini bir an önce birleştirmeye, çözmeye ya da yok etmeye kararlı olan Aris, Zervas'ın birliklerine de aynı biçimde davranma eğilimindeydi. Aris'in bölgesi olan Pindus, Zervas'ın elinde tutmayı amaçladığı Epirus'ten Akelos ırmağı ile ayrılıyordu. Aynı bölgede savaşan ve aynı köylerden adam toplayan iki silahlı partizan örgütünün eninde sonunda çatışmaları kaçınılmazdı. Akelos resmen olmamakla birlikte sınır çizgisi olarak kabul ediliyordu. Yine de rekabet kaçınılmaz gibi görünen küçük sürtüşmelerin büyümesiyle şiddetlendi. Zervas dağlara İngilizler tarafından gönderilmişti. Bu nedenle onların desteğinden emindi ve komşuları olan Kleplere ve Armatolo'ya fazla özen gösterme eğiliminde değildi. Elas ve Edes arasında meydana gelecek açık bir çatışma ancak Elas'ı çekiştirenlerin işine yarayabilirdi. Bu kişilerin temel görüşleri komünistlerin uzun süreli bir silahlı mücadele anlayışı içinde direnişi kendi tekerleri altına almak istedikleriydi. Aris'in bu güç koşulları altında izlediği politika, Edes'in bölgedeki birliklerine karşı yıldırma hareketlerine girişmekle Zervas'a güçleri birleştirmeyi önermek arasında gidip geliyordu. Dağıtmak veya birleştirmek, her iki örgütün de yasalarında yer alan maddeler apaçık bir benzerlik taşıyorlardı. Zervas'ın beslediği hırsların yatışması ancak Aris'in Elas'ın askeri yönetimini ona teslim etmesiyle mümkündü. Direniş içindeki anlaşmazlığın meyvesi Akelos Irmağı'nın setlerinde gelişiyordu ve İngiltere'nin uzun dönemli çıkarlarına hizmet ediyordu. Öyle ki Myers tarafından bir parça beslenmemiş olsaydı bu derece gelişmeyebilirdi. Şimdiki durumda misyonu yerine getirme görevi Dışişleri Bakanlığı'ndan çok Yunanistan'a paraşütle inmiş olan Soe'nin üzerindeydi. Soe askeri bir koldu ve ilgilendiği konular öncelikle stratejikti. Ve Elas'la Edes'in sabotaj programı için bir süre işbirliği yapmaları Kahire Genelkurmayı'nın çıkarlarına uygundu. Partizanlarla kurduğu ilk temastan kısmen hoşnut kalan Myers, Woodhouse'u Zervas ve Aris'le temas kurması için bırakarak sabotaj hedeflerini keşfe gitti. Zervas, Woodhouse'u cennetten gelmiş bir aziz gibi karşıladı, kollarına atıldı ve ona Evangelos, haberci melek diye hitap etti. Ulusal egemenliğin çeşitli tonları hakkında aşırı şüpheci bir insan değildi ve şu anda ihtiyaç duyduğu tek şey para ve silahtı. Chris'in gelişi ona Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu gibi görünüyordu. Aris ise Kara Limanos'un adamları aracılığıyla dolaylı olarak ilişki kurdu ve sabotaj harekatına katılmayı kabul etti. Woodhouse 17-18 Kasım gece yarısı Elas bölgesine geldi ve sarsarak uyandırdığı Myers'e Zervas'ın yolda olduğunu, Aris Velocertis'in de onu yarım günlük mesafeden 100 partizanla izlediğini bildirdi. Bir gün sonra Myers ve Zervas ilk kez karşılaştılar. Dağların şen ve coşku dolu Napolyon'u Myers'i ilk anda cezbetti. Zervas deriden yapılmış subay ceketi içinde tam da İngiliz misyon şefinin umduğu gibi etkileyici bir görünüme sahipti. Myers, Mavrolit Hari köyüne doğru yapılan bir günlük yürüyüşten sonra Aris ve adamlarıyla buluştu. Daha az dostça bir hoş geldiniz töreni oldu. Aris, coşku törenlerine girişmedi ve İngiliz misyonu ile Elas'ın baş kapetanyosu arasındaki ilk temas oldukça soğuk geçti. Daha sonraki toplantılarda daha sıcak olmayacaktı. Durumun görüşüldüğü toplantıların sonucunda Myers, hedef olarak Gorgopatamos ırmağı üzerindeki demiryolu köprüsünü seçti. Son bir toplantıyla savaş planı hazırlandı. Orada hazır bulunanlardan Kapetanios Nikiforos, Aris'in güçlükle konuşabildiği İngilizcesiyle savaş planını başından sonuna dek dikte ettiğini söyledi. Harekat için Elas'tan 150, Edes'ten 60 adam ve 12 İngiliz sabotör bir araya geldi. Komuta General Zervas'taydı. Konuya son yaklaşım 25 Kasım öğle sonrası yapıldı. Harekatın 23'te başlaması kararlaştırıldı. Bundan sonraki gelişmeleri Myers'in anılarından izleyelim. E.C. W. Myers, Greek Entertainment, London, 1955, sayfa 78. 23'e 1 ya da 2 dakika kala Zervas, Aris, Chris, Woodhouse ve ben diğerlerini geride bırakarak hafifçe meyilli tepeye tırmandık ve çevreyi kontrol ettik. Önümüzdeki demir yolu köprüsünü sisler içinde net olarak görebiliyorduk. Görkemli ve yalçın bir görünüşü vardı. Etraf sessizdi. Karınlarımız toprağa dayalı olarak endişe dolu 14 dakika boyunca bekledik. Sonunda önemli bir yanlışlık yaptığımızı düşünmeye başladık. Gruplar geç kalmışlar, belki de karanlıkta yollarını kaybetmişlerdi. Meydana gelen karışıklık, köprünün kuzey ucu çevresine düşen sağ ön kanadımızın boş kalmasına yol açtı. Bir anda çok geniş bir alan içinde, her yandan geliyormuş gibi duyulan bir tüfek ve otomatik silah ateşi başladı. Sağır edici bir tarakayla ateş eden 4-5 makinalının kıvılcımlarını seçebildim. Köprünün bu ucundaki saldırı grubunda bu türden sadece iki silah vardı. Son derece güçlü bir düşmanla karşı karşıyaydık. Başlarımızın üzerinden sayısız mermi geçiyordu. Bu etkili ateş altında geçen 20 dakikadan sonra Zervas telaşa kapıldı ve Chris aracılığıyla bana bu ateş altında cephanemizi tüketebileceğimizi söyledi. Kısa bir süre sonra güney ucundan müthiş bir ateş açıldı ve Kaptan Mikali'nin beraberindeki andarteleri coşturan sesini işittik. Az sonra ön cephemizdeki ateş biraz azaldı ve birkaç dakika sonra yanımıza yaklaşan bir andarte köprüsünün kuzey ucuna yapılan grup saldırısının püskürtüldüğünü söyledi. İtalyan gözetleme noktasının çevresindeki dikenli teli sessizce keserek içeri sızmaya çalışmışlar, düşman ışıldaklarına yakalanmalarına rağmen birkaç kişiyi içeri sokmayı başarmışlardı. Fakat bu tür harekatlarda deneyimsiz olan andarteler, etkili ateşi gerektiği gibi göğüsleyemeyerek hep birlikte güvenli bir noktaya çekilmişlerdi. Köprünün ucundaki silah seslerinin içinden arada bir yükselen coşturucu savaş naralarından orada işlerin yolunda gittiğini anladık. İçinde bulunduğumuz durum kararlı bir hareket koymamızı gerektiriyordu. Durumu lehimize çevirmek için olanca gücümüzü ileri sürmeye karar verdik. Zervas'ın komutan yardımcısı Komnenos Piromaglu grubun başına geçti. Paris'te yaşayan bu Yunanlı öğretmen sadece yetenekli değil, cesurdu da. Kuzey ucuna yeni bir saldırının üst komutası için ona güvenilebilirdi. Piromaglu adamlarıyla ilerledi ve hemen sonra önümüzde yeniden şiddetli bir ateş başladı. Çok sayıda otomatiğin karşı taraftan hala ateş etmekte olduklarını işitiyordum. 20 dakika süren bu ateş sırasında Zervas'ın sinirleri daha da bozuldu, ihanete uğradığımızdan neredeyse emindi. İtalyanlar saldırıyı önceden haber almışlar ve güçlerini artırmışlardı. 10 dakika içinde köprünün kuzey ucu ele geçirilmezse yeşil işaret fişeğiyle geri çekilme emri vereceğini söyledi ve işaret fişeği tabancasını istedi. Fakat tabanca yoktu. Bir şans eseri olarak tabanca Komnenos'un cebinde ileri hatlara götürülmüştü. Chris'i onu alması için ileri gönderdim ve tabancayı elinde tutmasını, benim emrim olmadıkça kimseye vermemesini söyledim. Chris 10 dakika sonra iyi haberlerle ve işaret fişeği tabancasıyla birlikte döndü. Komnenos iyi durumdaydı ve bir süre önce köprünün ucunu ele geçirmişti. Yaklaşık bir saat devam eden çatışmadan sonra beklenmedik bir biçimde köprünün güney ucundan da savaş naraları yükseldi. Hemen ardından beyaz işaret fişeği atıldı. Uç kısım elimizdeydi. İmha ekibinin tahrip edeceği çelik ayaklar karşı tarafa daha yakın oldukları için Tom Barnes ve ekibine başlama emrini vermeye karar verdim. Tom ve arkadaşlarının yere yatmış olarak işaretimi bekledikleri vadinin öteki tarafını görebileceğim bir noktaya ilerledim. Fenerimle işaret vererek sesimin yettiği kadar bağırdım. ''Başla Tom, köprünün güney ucu elimizde, başla, hemen yanına geleceğim.'' ''Tamam.'' diye seslendi Tom. Beklemek için Zervas, Aris ve bana çevirmen olarak hizmet eden Chris'in bulundukları yere döndüm. Savaş önümüzde bütün şiddetiyle devam ediyordu. Zervas'a göre cephanemiz neredeyse bitmek üzereydi. Ona şu anda çekilmeyi düşünemeyeceğimizi, çünkü imha ekibinin neredeyse görevini tamamlamak üzere olduğunu söyledim. Yaklaşık 15 dakika sonra daha fazla hareketsiz kalamayacağımı anlayarak Chris'e oldukça iyi İngilizce bilen Komnenos'u bulmak için ileri gideceğimi ve kendisini de Zervas ve Aris karşısında benim tek temsilcim olarak bırakacağımı söyledim. Ona benim emrim olmaksızın asla geri çekilme işareti verdirmemesini tekrar tembih ettim. Tek kelime İngilizce bilmeyen bir andarteyi yanıma muhafız olarak alıp bulunduğumuz yerle Komnenos'un adamlarının tüfeklerinden çıkan kıvılcımları görebildiğim yer arasındaki 100 metrelik mesafeyi sürünerek geçmeye başladım. Grup liderlerinden birinin yanına kadar sokuldum fakat İngilizce bilmiyordu. Komnenos'u bulamadım. İşaretlerle anlaşmaya çalışarak grup liderini adamlarını ileriye götürmesi için zorladım fakat yapmadı. Düşman ateşinin şiddeti azalmıştı. Önümüzdeki direnişin ezilmekte olduğunu anladım. Birkaç dakika sonra silah seslerinin arasından keskin bir ıslık sesi yükseldi. Bu, Tom Barnes'in herkesin siper alması için verdiği işaretti. Başlarımızı toprağa dayayarak ateşi kestik, aynı anda düşman ateşi de kendiliğinden yatıştı. 2 dakika sonra müthiş bir patlama oldu ve 20 metre yüksekliğindeki çelik ayaklardan birinin havaya uçtuğunu, Tanrım ne keyifti. Aşağılara doğru yuvarlandığını ve bir kırılma sesiyle birlikte çelik gövdenin büküldüğünü gördüm. Çevremdeki andarteleri nihayet saldırıya geçirmeyi başardım. Böylece kaçamamış birkaç İtalyan askeri kuşatıldı. Az sonra gökyüzünde arkalardan bir yerden atılan beyaz bir işaret fişeği yükseldi. Görevimizi yarı yarıya tamamladığımız anda İtalyan garnizonu tamamen yenilmişti. Tom Barnes'la buluşmak için karşıya geçmek amacıyla köprünün altındaki uzun otlar ve dikenli teller arasından nehre doğru ilerledim. Akıntı çok hızlıydı ve yanımda bir muhafızın dışında ne bir ip ne de işe yarar başka bir şey vardı. Kısa süren bir girişimden sonra suyun içinde ayaklarımın üzerinde duramayacağımı anladım. Muhtemelen 50 metre kadar önümde olan Tom'a olanca gücümle seslendim. Fakat duyuramadım. Olabildiğince çabuk geri döndüm ve köprünün üzerine çıkarak parçalanmış uca kadar yürüdüm. Çelik ayaklardan birinin yıkılmasıyla öne doğru eğilen kısmı bulunduğum yerden görebiliyordum. Bu yükseklikte bile nehrin uğultusu olanca şiddetiyle duyuluyordu. Bir kez daha var gücümle bağırdım. Sonunda Danny Hampson beni işitti. Bana öteki çelik ayağı ve kısmen zemine dayanan kemerleri tahrip etmek için 40 dakika gerektiğini söyledi. Tam bu sırada kuzeyden büyük bir patlama sesi geldi ve yine aynı yönden yoğun bir biçimde ateş açıldı. Düşman güçleri Lamia'dan demiryolu boyunca yaklaşıyorlardı. Temiye'nin bu kesimde bulunan grubunun görevini yerine getirmekte olduğunu düşündüm. Denise ellerini çabuk tutmalarını, yeni bir düşman gücüne karşı birkaç dakika bile dayanabilecek cephanemizin olmadığını bağırarak söyledim. Birkaç dakika sonra Chris'in tepenin oralarda bir yerden gelen sesini işittim. Zervas size sadece 10 dakika verebileceğini söylüyor. 10 dakika sonra geri çekilme işareti verecek. Köprüden gelen yeni bir patlama sesi duymadıkça işaret verilmesine izin verme diye haykırdım. 20 dakikadan az olmaz. Pekala diye bağırdı Chris. Elimden geleni yapacağım fakat Tanrı aşkına 20 dakikayı aşmasın. Köprünün asılı duran kısmını geri dönerek durumu Dönis'e bağırarak anlattım ve elini çabuk tutmasını söyledim. 15 dakika sonra Tom'un ıslığı bir kez daha yükseldi. O anda içimde bir hafifleme oldu sanki. Artık kuzeyden giderek yaklaşan düşman ateşi karşısında tutunsak da tutunmasak da bu işin bittiğini biliyordum. Köprünün sonuna gittim ve siper aldım. Müthiş bir patlama oldu. Bulunduğum yerden ne olduğunu tam olarak göremiyordum. Köprünün kemerli kısmı ilk anda umduğum gibi çökmedi. Fakat az sonra bu kısmın uçtuğunu ve yıkıldığını fark ettim. Az sonra yeşil bir işaret fişeği havada yükseldi.